Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizlere TGRD FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Çınaraltı programının bir yenisinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 10. asrın ikinci yarısında Sirderya, namı diğer Seyhun Irmağı'nın aktığı yere yakın yerde bir yeni kent vardı. Bu şehirde Oğuz Yabgusu, yani Oğuzların hükümdarı oturuyordu. Bu Yabgu'nun Demir Yaylı lakabını taşıyan bir de kumandanı vardı, esas ismi Dokak'tı. Dokak, 24 Oğuz boyundan birisi olan Kınık kabilesine mensuptu. Oğuz hükümdarı Oğuz Yabgusu, idarenin dizginlerini bu Dokak'ın eline bırakmıştı. Onun rey ve tedbirine göre hareket ederdi. Dokak öldükten sonra Yabgu, onun mevkiini oğlu Selçuk'a vermişti. Oğuz Yabgusu'nun hanımı olan Hatun, beylerin ve halkın Selçuk'a karşı gösterdikleri sevgiden, hürmetten kıskançlık duydu. Hatta endişe duydu. Kocasını ona güvenmekten men etmeye başladı ve ondan sakınmasını söyledi. Hatta bir gün, eğer bu Selçuk'u öldürmezsen, sen bundan sonra saltanat süremezsin, devletinin sabahı olmaz. Çünkü yakında onun seni mülkünden sürmesi ve seni ortadan kaldırması muhakkaktır dedi. Bu konuşmayı öyle bir yerde yapmıştı ki Selçuk da bu konuşmaya şahit oldu, onu işitti. Ve Oğuz Yabgusu'nun hanımının sözünden, zihninin bulanacağından korktu. Ve kendisine bir fenalık yapmasından korktu. Kavmini, kabilesini aldı. Seyri Derya, yani Seyhun Nehri'ni geçip Cent şehrine geldi. Seyhun Irmağı'nı geçip Cent şehrine geldi. Rivayete göre burada Selçuk Bey İslamiyet'i kabul etti. İlk işi o zamanki Müslümanları Müslüman olmayan Oğuzlara karşı korumak, kollamak oldu. Selçuk Bey Cent şehrinde 107 yaşına kadar yaşadı ve burada vefat etti. Selçuklular işte bu Selçuk Bey'in soyundan yürümektedir. İlhanlı Veziri Reşidettin aynı zamanda meşhur bir tarihçidir değerli dinleyiciler. Oğuz Türklerinin şifahi rivayetlerine istinaden bir Oğuzname, bir Oğuz tarihi yazmıştır. Selçuk Bey'in bilinen en eski ceddinin Kereküci Hoca olduğunu söylüyor. Ancak aynı tarihçi bu zatın Oğuz hükümdarlarının çadırcısı olduğunu söylüyor. Selçuk Bey'in Mikail, İsrail, Musa ve Yusuf adlarında 4 tane oğlu vardı. Bunlardan Mikail babasının sağlığında vefat etmişti ve geride istikbalde çok hizmetleri geçecek Tuğrul ve Çağrı isminde iki hayırlı evlat bırakmıştı. Selçuk Bey'in oğlu İsrail'in bir adı da Arslan'dı. Selçuk Bey'in vefatından sonra ailenin hayatta kalan en büyük ferdiydi. Ve o kabilenin reisi oldu. O Selçukluların Kınık Boyu'nun reisi oldu ve Yabgu ünvanını aldı. Yabgu eski Türk hükümdarlarına verilen bir ünvandır. Daha babasının sağlığındayken Maveraün Nehri Karahanlılara hücumuna karşı müdafaaya çalışan Samanoğulları'na yardım etmişti ve Selçukluların itibarını yükseltmişti. Samanoğulları devleti yıkıldıktan sonra 999 yılında ve Maveraün Nehir Karahanlıların eline geçtikten sonra Maveraün Nehir Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasındaki ülkeye denir. Hazar Denizi'nin arkasında. İşte bu İsrail namı diğer Arslan Bey Semerkant hükümdarı olan Ali Tigi'nin müttefiki oldu. Karahanlıların müttefiki oldu. Aynı zamanda Selçukluların karargahı Buhara'nın 20 fersah kuzeydoğusunda bulunan Nuru Buhara denilen yerdeydi. 1025 yılında Gazneli Mahmud, Hindistan'daki fetihleriyle İslam tarihinde büyük bir şöhret kazanmıştır. Maveraün Nehri işgal etti. Orayı fethetti. Karahanlı hükümdarı Ali Tekin Buhara'dan kaçtı. Selçuklular da çöle çekildiler. Karahanlı hükümdarı Ali Tekin'in kuvvetinin nereden geldiğini pek iyi anlamış olan Sultan Mahmud, bu Arslan Bey'e, namı diğer İsrail Bey'e mektup yolladı, vaatlerde bulundu, yanına davet etti. Arslan Bey buna aldanarak Sultan Mahmud'un yanına gitti. Fakat Sultan Mahmud kendisini tevkif edip hapsedilmek üzere Hindistan'da bulunan Kalincer Kalesi'ne gönderdi. Bir ormanda iki tane arslan olmuyor. Arslan Bey vefatına kadar bu kalede kaldı. Onun 3 tane oğlu vardı. Daha doğrusu isimini bildiğimiz 3 oğlu vardı. Bunlardan bir tanesi Kutalmış'tır. Meşhur tarihçi İbnül Esir'e göre bu Kutalmış ilmi nücum alimiymiş. Yani astronomi alimiymiş. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın babasıdır. Büyük kahraman 1. Kılıç Aslan'ın da dedesidir. Evet, Gazneli Sultan Mahmud Arslan Yabgu'nun halkından 4000 evlilik bir cemaati Horasan'a geçirdi. Fakat bunlar Gazneli Sultan Mahmud'a karşı kırgın idiler. Bir taraftan reisleri hapsedilmiş, bir taraftan da haraca bağlanmışlar, vergiye bağlanmışlar. Tahsildarların da zulmü meşhur. Bundan dolayı Gazneli Sultan Mahmud'a kıyam ettiler ve onu takmamaya başladılar. Kendi isteklerine göre hareket etmeye başladılar. Tarihte Irak Oğuzları diye anılan bu Oğuzlar, Gazneli Sultan Mahmud'un oğlu Sultan Mesud zamanında Yağmur, Göktaş, Kızıl, Boğa, anası oğlu ve Mansur adında beylerin idaresinde Orta ve Batı İran'ı ve Doğu Anadolu'yu istila ettiler. Her tarafta endişe ve korku meydana getirdiler. Hayret edilecek bir sergüzeşt geçirdiler. Fakat biz onları bu pek meraklı maceralarından burada bahsetmeyeceğiz. Tuğrul Bey'in kardeşi Çağrı Bey ile beraber Selçuklu İmparatorluğu'nu nasıl kurduklarını anlatmaya çalışacağız. Evet, Tuğrul ve Çakır veya namı diğer Çağrı. Bu isimlerin manası ne? 11. asrın büyük Türk bilgini Divan-ı Lügat-ı Türk kitabının müellifi Kaşgarlı Mahmud'un ifadesine göre Tuğrul yırtıcı kuşlardan birinin adıdır. 1000 kaz avlayıp da bunlardan yalnız bir tanesini yiyen bir kuş. Diğer bir müellife nazaran Tuğrul Arapların Anka, İranlıların Simürk yani halk arasındaki ismiyle Zümrüt-i Anka tabirinin bu iki kelimenin ifade ettiği efsanevi kuşa Türklerin verdiği isimdir. Yani Arapların Anka kuşu dediği, İranların Simürk dediği veya Zümrüt Anka dedikleri kuşa Türkler Tuğrul adını veriyorlar. Bu da bir rivayet. Çağrı da aslında çağrı davet manasına değil çakır manasınadır. O da doğan cinsinden bir avcı kuştur. Bu kuş Selçukluların mensup olduğu Kınık kabilesinin diğer kardeşi 3 Oğuz boyuyla beraber Ongunuydu. Yani arması alametini teşkil eden kuşlardı. Tuğrul ve Çağrı beylerle amcaları Yusuf ki Emir İnanç Yabgu unvanını taşıyordu bu. Buhara'nın şimalindeki eski yurtlarındaydılar. Semerkant ve Buhara hükümdarı Karahanlı Ali Tegin, Tuğrul ve Çağrı beylerle amcaların arasını açmak için her türlü işi yapmaya çalıştı ama muvaffak olamadı. Hatta Yusuf Bey'i öldürttürdü. Amcaları Yusuf Bey'in öldürülmesi üzerine kahramanlarımız çok üzüldüler. Bu onların çok ağrına gitti. Türk adetince koyu elbise, renk elbiseler, siyah elbiseler giydiler ve amcaları için yas tuttular. Sonra da bellerine intikam kılıçları kuşandılar. Ali Tekin'in üzerine yürüdüler. Bu muharebede Ali Tekin mağlup oldu. 1029 yılında yapılan bu muharebede Ali Tekin mağlup oldu. Firar etti. Muharebeden az evvel Sultan Alparslan dünyaya gelmişti. Çağrı Bey'in oğlu. Hatta bunu hayra yordular ve bu çocuğun doğuşunu uğurlu atlettiler. Ertesi yıl Tuğrul ve Çağrı Beyler amcaları Yusuf Yabgu'yu öldüren Ali Tekin'in kumandanlarından Alpkara'yı da mağlup ettiler. Hezimete uğrattılar. Onu ve adamlarını idam ettiler. Tabii ne yazık ki Selçukluların bu muvaffakiyetlerine acı ve felaketli hadiseler takip etti. Karahanlı hükümdarı Ali Tekin civar ülkelerden pek çok imdat kuvvetleri aldı. Selçukluları mağlup etti ve onları Horasan'a doğru firar etmeye mecbur bıraktı. Onlar perişan bir halde bu memlekete doğru göç ederlerken amansız hasımları olan Cent hükümdarı Şah Melik'in baskınına uğradılar. Bu uğradıkları felaketin en öldürücüsü oldu. Şah Melik bu Selçuklu boyundan pek çok kimseleri öldürdü. Çoluk çocuklarını esir aldı. Nihayet güç bela Horasan'a ayak bastılar. O kadar acınacak bir durumdaydılar ki hiç kimse onların birkaç yıl sonra büyük bir cihan imparatorluğu kuracaklarını tahmin bile edemezdi. Aileleri çocukları esarette, çadırlarını Merv havalisine kurdular. Gazne hükümdarı Sultan Mesud'a elçiler gönderdiler, aman talep ettiler. Ülkesinde fitne ve fesat çıkaracak tayfalara karşı harp edeceklerini bildirdiler. Sultan Mesud bu teklife Hacip İldoğdu kumandasına bir ordu gönderilmekle cevap verdi. Fakat bu ordu mağlup oldu, perişan bir halde geriye döndü. Bunun üzerine Gazne hükümdarı taktik değiştirdi. Selçuklulara mektup gönderdi, hilat gönderdi ki hilat eski Türklerde rütbe vermenin, taltif etmenin bir alametidir. Onların gönüllerini almaya çalıştı. Fakat iş işten geçmişti. Tuğrul ve Çağrı beyler hem elçiyi hem de hilatleri istifaf ettiler, hafife aldılar ve Sultan Mesud'a itaat etmeyeceklerini bildirdiler. 1037 yılında Nişabur'da Tuğrul Bey ve Merv'de Çağrı Bey adına hutbe okundu. Bu Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'in hükümdarlığına delalet eder. Tarihçiler Nişabur'un fethi esnasında Tuğrul ve Çağrı Beyler arasındaki cali bir dikkat bir konuşmadan bahsederler. Davut yani Çağrı Bey, Davut Çağrı'dır ismi zaten. Öbürünün ismi Muhammed Tuğrul'dur. Davut Çağrı Bey şehri yağma hususunda Muhammed Tuğrul Şah'a, Tuğrul Bey'e müracaat ediyor. Fakat Tuğrul Bey ona Ramazan ayında bulunduklarını hatırlatıyor. Ramazan ayı geçince Davut Çağrı Bey fikrini tekrar ediyor. Tuğrul Bey halifeden mektup ve elçiler gelmiş olduğunu beyan edip onu bu fikrinden vazgeçirmeye çalışıyor. Davut Çağrı Bey yağma hususunda ısrar ediyor. Bunun üzerine Tuğrul Bey bir bıçak çıkarıyor. Eğer bir şey yağma edersen kendimi öldüreceğim diyor. Bunun üzerine Davut Çağrı Bey yağmadan vazgeçiyor. Sonra Nişabur ahalisine 30 bin altın tarh ediyorlar ve bunu arkadaşlarına ganimet olarak taksim ediyorlar. Bu hadiseleri yakından bilen o devre ait bir müellif diyor ki Tuğrul Bey ordusunun başında şehre girerken kolunda kurulu bir yay, kemerinde iki ok vardı. Şehir ahalisi, bu Oğuz Türklerinin sade elbiseler içindeki vücutlarının tenasübüne ve yüzlerindeki yakışıklılığa hayran olmuşlardı.
Uyguristan, Kırgızistan, kırıp uygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp uygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp uygenler.
Değerli dinleyiciler, Gazne hükümdarı Sultan Mesud, Selçukluların kuvvetinin ve şevketinin arttığını görünce, ufku kaplayan kalabalık bir asker ve çok miktarda fillerle onlara karşı harekete geçti. Belh şehrinde kaldıkları esnada Çağrı Bey, birkaç cesur fedai ile beraber şehre girdi. Sultan Mesud'un sarayının önünde bulunan büyük harp filini ve yedek atları önüne katarak dışarı çıkardı. Sultan Mesud bunu haber alınca çok muzdarip oldu. Bu hadise üzerine Çağrı Bey ve Selçukluların heybeti Sultan Mesud'un askerlerinin kalplerinde yerleşti. Sultan Mesud Selçuklulara karşı bazı hareketlerde bulunduktan sonra Mervin cenobundaki Dandanakan mevkiinde Çağrı Bey ile karşılaştı. 1041 yılının 23 Mayıs Cuma günü Selçukluların Horasan'daki hakimiyetlerini kat'i bir şekilde temin eden bir muharebe yapıldı. Muharebe zaferle nihayetlendi. Bundan sonra Çağrı Bey Gazne hükümdarının çadırına indi. Orada bulunan tahta oturdu. Sayılamayacak kadar çok ganimeti kumandan ve askerlerine dağıttı. Selçuklular süratle İran'ın diğer yerlerini de fethettiler. Çağrı Bey Merv'de ve Tuğrul Bey de Nişabur'da ikamet ediyorlardı. Tuğrul Bey yüksek bir taht üzerinde otururdu. Tahtın arkası kalkanlar ve mızraklarla donatılmıştı. Önünde muhteşem bir yay vardı. Elinde daima oynamak alışkanlığında bulunduğu iki ok bulundururdu diyor onu görmüş olan o zamanın tarihçileri. Şunu izah etmek lazım ki değerli dinleyiciler, Türklerde yay hakimiyet timsalidir. Buna mukabil ok da tabiyeti ifade eder. Aynı zamanda davet alameti telakki olunur. Mesela bir hükümdar kendisine tabi prensleri, beyleri oklar göndererek yanına çağırır. İşte Anadolu'da davet etmek manasına hala kullanılan okuma ve bundan müştak olan okuntu, okunculuk kelimeleri hep okun bir davet vasıtası olmasından meydana gelmiştir. Tabi burada okumak sözüyle ok birbiriyle alakalıdır. Aynı tarihçiye göre Tuğrul Bey'in askerleri alaylar halinde gelirler, ona tazimde, hürmette bulunurlarmış. Her alay 2000 kişiden müteşekkil. Bunlar muayyen bir mesafe kalınca atlarından inerler ve yeri öptükten sonra dimdik dururlarmış. Tuğrul Bey'in yanında bulunan yüksek bir memur, selamın kabul olunduğunu anlatan bir işaret verirmiş. Gelenler tekrar yeri öperek atlarına biner ve giderlermiş. Sonra yerlerine başkaları gelirlermiş. Değerli dinleyiciler, çok kısa bir zamanda Ceyhun Irmağı'ndan Aras boylarına kadar uzanan geniş ülkelerin hakimi oldu Tuğrul Bey. 1054 yılında Bağdat'taki Abbasi halifesi El-Kaim Biemrillah'ın daveti üzerine Bağdat'a hareket etti. Arap müverihleri diyor ki Tuğrul Bey'in askerine yeryüzü dar geliyordu. Pek parlak bir merasimle halifelerin milyonluk şehrine girdi. Bağdat o zaman mamur, ahalisi kalabalık bir şehirdi. Bağdat ahalisi büyük yaylı, uzun kargılı, örgülü saçlı, mütenasip endamlı Oğuz askerlerini ki Arap tarihlerinde Guz diye geçer, hayranlıkla seyrettiler diyor tarihçi. Niçin davet etti Abbasi halifesi Selçuklu sultanını? Çünkü Büveyhoğulları adında Şii bir aile Bağdat'a hakim olmuş, halifenin nüfuzunu ikinci plana atmıştı. Halifeler Büveyhoğulların elinde bir nevi esir olmuşlardı. İşte halifeyi, bu büyük zamanın büyük Sünni hükümdarını Bağdat'a davet etmeye sevk eden hadise budur. Büveyhoğulların esaretinden halifeyi kurtarmak. Ve Tuğrul Bey bu davete icabet etmiş, Bağdat'a girmiş ve Abbasi halifesini hem Büveyhoğullarının, Şiilerin tasallutundan kurtarmış, hem de ona tekrar eski gücünü vermiştir. Çünkü o zamana kadar halife Büveyhoğulların elinde bir esir ve sembolik bir pozisyonda bulunuyordu. Mehmet Tuğrul Bey Bağdat'ta bir müddet ikamet etti değerli dinleyiciler. Sonra Musul havalisini itaat altına aldı. Sonra tekrar şehre döndü. Halife Kaim Biemrillah'ın huzurunda Tuğrul Bey pek muhteşem, pek parlak, tantanalı bir merasim yapıldı. Başına bir taç, boynuna gerdanlık, koluna bilezik takıldı. Üst üste 7 hil at giydirildi ki Tuğrul Bey'e halife tarafından 7 iklimin, yani o zaman ki dünya coğrafyasındaki en meşhur 7 büyük kıtanın, ülkenin beyliğinin tevcih edildiğine işaret ediyordu bu. Halife bizzat kendi eliyle Selçuklu hükümdarına 2 kılınç kuşattı. Bu da ona Sultanül Meşrik vel Mağrib, yani doğunun ve batının sultanı demesini gösteriyor ve o şekilde zaten hitap etmiştir. Tuğrul Bey Sultanül Meşrik vel Mağrib diye hitap etmiştir. Tuğrul Bey'e giydirilen baş tacının etrafındaki sarığa öyle kıymetli taşlar ve inciler takılmıştı ki bunlara bakanların gözleri kamaşıyordu ki sonradan ressamlar Tuğrul Bey'in resmini yaparlarken, temsili resmini yaparlarken bu çok ihtişamlı tacı da tasvir etmeyi ihmal etmemişlerdir. Değerli dinleyiciler, Tuğrul Bey azamet ve şevketi pek artmış bir şekilde İran'a döndü. Lakin bu sırada pek tehlikeli bir hadise baş gösterdi. Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi ve aynı zamanda amcası Yusuf Yapgun'un oğlu olan İbrahim Yinal isyan etti. Onu Mısır'daki Şii Fatımi Sultanı teşvik ediyordu. Diğer taraftan halifenin eski kumandanlarından Arslan el-Besasiri Irak'ta büyük bir fitne çıkarttı. Daha sonra Bağdat'ı işgal etti ve halifeyi esir etti. Halife mektup üzerine mektup gönderdi. Tuğrul Bey'den istimdad etti. Tuğrul Bey bir yandan İbrahim Yinal Bey'in isyanından uğraşıyordu. Neyse o isyanı bastırdı. İbrahim Yinal Bundan önce de ağabeyine birkaç defa isyan etmişti. Fakat Tuğrul Bey hep affetmişti. Bu defa bilhassa halifenin başına gelenlerden ve Mısır'daki Fatımi Sultanı'nın sözlerine kapıldığından dolayı affetmedi. Ve İbrahim Yinal kendi yayının kirişiyle boğulmak suretiyle öldürüldü. Çünkü Türklerde hayatına son verilecek olan devlet büyüklerinin kanlarını dökmek yasağı vardı. Bu kanın tabu olması gibi çok eski bir inançtan geliyordu. Bu sebeple Osmanlı Hanedanı'nda da hanedan içi idam cezaları hep boğulmak suretiyle icra edilmiştir. Artık serbest bir vaziyete gelmişti Tuğrul Bey. Derhal Bağdat'a teveccüh etti. Tabii ki Arslan Besasiri'yi mağlup etti ve öldürdü. Ve bu surette hilafet makamının şerefi iade olundu. Aynı yıl değerli dinleyiciler, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in zevcesi Turuncan Hatun vefat etti. Tuğrul Bey zevcesini çok severdi, çok kederlendi, onun için matem tuttu. Turuncan Hatun çok akıllı, çok şefketli bir kadındı. Eskilerin Osmanlı dediği tipten. Devlet işlerinde zevcinin yardımcısıydı. Az bulunan kadınlardandı. Ölenden ölülmüyor. Turuncan Hatun'un vefatından bir müddet sonra Tuğrul Bey halifenin kızıyla evlenmeye talip oldu. Tabii halife, Abbasi halifesi El-Kaim bi emrillah, halife hanedanının itibarının yüksekliği iddiasıyla bu talebi pek kabul etmeye yanaşmadı. Halife aynı zamanda kızını da pek seviyordu. Fakat efendim kılıcı güçlü olan, keskin olan güçlüdür. Neticede bu izdivaca muvaffakat etmek mecburiyetinde kaldı. Tuğrul Bey, düğün münasebetiyle 1063 yılında dördüncü defa olarak Bağdat'a azimet etti. Bağdat'ta 1001 gece masallarındaki düğünleri gölgede bırakan parlak ve muhteşem bir düğün yapıldı. Bir tarihçinin naklettiğine göre, halifenin kızı, yani Seyyide, Tuğrul Bey'in ikamet ettiği saraya getirildiği zaman, Tuğrul Bey ve orada bulunan Türk ümerası ayağa kalkmışlar. Gelinin şerefine dizüstü oturup kalkmak suretiyle milli oyunlar oynamışlar ve milli şarkılar söylemişler. Rus müsteşriklerinden Bartolt, Rusların Kazaska denilen meşhur oyunlarının Türklerden alındığını kaydetmektedir ki Selçuklu ümerasının subaylarının oynadığı oyunda Kazaska'ya benzemektedir. Sadece bu kadar değil, gelin için altından bir taht hazırlanmıştı. Tuğrul Bey, Seyide'nin bulunduğu odaya girerek onu selamladı ve yüzünü açmadan dışarı çıktı. Aynı hareket 7 gün devam etti, sonra zifaf vaki oldu. Adet üzere, çünkü bir halifenin kızıdır bu. Düğün Tuğrul Bey'i çok memnun etti, fakat halife bundan pek hoşlanmadı. Bilhassa Tuğrul Bey'in zevcesini beraberinde İran'a götürmesi, ki İran o zaman Selçuklu ülkesidir, ahalisinin de ekseriyeti Türktür, halifenin bu üzüntüsünün tesirini daha da arttırmıştır. Değerli dinleyiciler, Selçukluların baş şehri Rey idi. Rey şehri bugün Tahran'a birkaç kilometre yakınlıkta bulunan bir şehirdir. Moğollar tarafından yakılıp yıkılmıştır. Şu anda harabeleri mevcuttur. Tahran, Rey şehrine çok yakındır. Tahran da İranların eski baş şehri değildir. Tahran'ın baş şehri olması yakın bir zamana aittir. 18. asra aittir. Ondan önce İran hükümdarlarının baş şehri umumiyetle Tebriz veya İsfahan şehri idi. Tuğrul Bey hanımını alıp, halifenin kızını alıp payitaht olan Rey şehrine döndü. Fakat az bir zaman sonra alemi fenaya veda eyledi. Yani vefat etti. Bu elim hadise üzerine Selçuklu Türkleri çok üzüldüler. Karalar giydiler. Başlarındaki börkleri yere çaldılar. Yakalarını yırttılar. Böylece kendilerini zaferden zafere koşturmuş olan İslamiyet'in hakimiyet dizginlerini milletin eline vermiş olan ve büyük bir imparatorluk kurmuş olan büyük hükümdarları, babaları için matem tuttular, ağlaştılar. Tuğrul Bey, bütün tarihçiler tarafından ittifakla çok kahraman, halim selim, tedbirli, son derece mütehammil, çok cömert, adam öldürmeyi, kan dökmeyi sevmeyen, iyi huylu bir insan olarak tavsif ediliyor. Hatta bütün bu meziyetleriyle bir tarihçinin dediği gibi Fazilet Bahçesi'nin bir gülü olarak tanınmıştır. Milletine ettiği büyük hizmetin derecesini anlatmaya imkan yok. Yani şu kadarını söyleyelim ki o milletini darlıktan ferahlığa, ferahlıktan aydınlığa kavuşturmak suretiyle çok büyük bir hizmet etmiştir. Türk büyüklerinin en önde gelenlerindendir. İslam tarihinin en büyük kahramanlarındandır. Türk milletinin kalbinde ve Müslümanların kalbinde büyük ve baba sıfatlarıyla ebediyen yaşamaya, anılmaya layık bir hükümdardır. 1063 yılı Eylül'ünün 4. Perşembe günü Rey'de vefat etmiştir. 70 yaşındaydı. Cenazesi bugün Türkmenistan sınırları içinde bulunan Merv şehrine götürülmüş ve kendisinden önce vefat eden kardeşi büyük kahraman Davut Çağrı Bey'in kabrinin yanına defnedilmiştir ki Selçuklu sultanlarının kabirleri hep bu Merv şehrindedir.
Oh.
Değerli dinleyiciler, yakın zamanlara kadar Efes, Anadolu'nun birçok yerlerinde olduğu gibi bir yığın taştan ve topraktan mürekkep adi bir harabeydi. Fakat Hazreti İsa'nın göğe yükselmesini mütakip validesi Hazreti Meryem'in oraya geldiği, hayatının son günlerini orada geçirdiği ve nihayet orada vefat ettiği rivayetleri üzerine Efes harabeleri derhal bir kıymet kesbetti. Hristiyan aleminin gözleri oraya çevrildi. Bir taş ve toprak yığını mühim bir ziyaretgah haline geldi. Efes şehri bugün Aydın ve Muğla denilen yerlerin ahalisi olan Karyalılar tarafından tesis edilmişti. Bir müddet sonra eski Yunanlıların İonyen şubesinden gelen muhacirler bu şehri zapt ettiler. Şehir o devrin en büyük beldelerinden birisiydi. Kamilen beyaz mermerden inşa edilmişti. Her tarafı nefis oymalı sütunlarla süslüydü. Eski mabudelerden Diana'nın namına yapılmış muazzam bir bina vardı ki o devrin en meşhur mabetlerindendi. Milattan 356 sene evvel Büyük İskender'in doğduğu gün Arostirat isminde bir adam bu mabedi yakmak suretiyle tahrip etmişti. Bu mecnunane hareketi sebebiyle tarihte şan ve şöhret kazanmak istemişti. Efesliler şehirlerini yapacakları zaman o civarda taş ocakları aramışlar, bulamamışlar. O sırada şehrin bulunduğu yerde çobanlar koyunlarını otlatıyorlarmış. Bir gün bir çobanın sürüsündeki iki koç toz vurmaya başlamış birbirine. Bunlardan birinin boynuzu orada havadan ve güneşten kararmış olan bir taşa takılmış, bir parça koparmış. Taşın koptuğu yerde süt gibi beyaz bir mermer parlamaya başlamış. Çoban bunu görür görmez orada bir mermer ocağının bulunduğunu anlamış. Koşa koşa döküntü taşlardan yapılmış olan ilk Efes şehrine gelmiş. Müjde demiş, aradığınız taşı ben buldum. Efesliler bu müjdeye sevinmişler. Gidip mermer ocağını görmüşler. Çobana büyük mükafatlar vermişler. İşte o ocaktaki nefis mermer damarları işletilerek asıl Efes şehri inşa edilmiştir. Her sene o taş ocağında dini bir ayin yapmaya karar vermişlerdi Efesliler. Bu mermerden yapılmış şehrin ortasında muazzam bir Diana mabedi vardı. Bu mabetteki Diana heykeli büyük bir üzüm kütüğünden yapılmıştı. Bu heykeli yapan Pandeminus ismindeki heykeltıraşın tavsiyesine riayet eden papazlar, kütüğün tazeliğini muhafaza etmek için hususi surette açılmış olan deliklerden kütüğün içine nart yağı akıtıyorlardı. Bu mabedi Kersifron isminde Yunanlı bir mimar yapmıştı. Mabet, Arostirat tarafından yakıldıktan sonra eskisinden daha mükemmel, daha süslü bir mabet yapılması kararlaştırıldı. İnşa için bütün Efes kadınları ziynetlerini verdiler. Dinokrat isminde yine Yunanlı bir mimara yeni mabedi inşa ettirdiler. Anadolu'nun batısı zelzele mıntıkasıdır. Yeni mabedi bina eden mimar, bir taraftan yangın tehlikesini nazara dikkate alırken, zelzele felaketine de ehemmiyet verdi. Binanın temellerine koyun derileri serdirdi. Bunların üzerine temel taşlarını koydurttu. Mabedin uzunluğu 425 kademdi. Eni 220 kademdi. Tavanı 60 kadem yükseklikte. 120 sütuna istinad etmekteydi. Bütün bu taşlar oradaki mermer ocağından temin edilmişti. Ve o muazzam sütunlar ocak başında yapıldıktan sonra yerlerde yuvarlanmak suretiyle mabedin yapıldığı yere getirilmişti. Değerli dinleyiciler, Hazreti İsa'nın göğe yükselmesinden sonra onun şakirtlerinden olduğu iddia edilen Paulus, namı diğer Saint Paul, Anadolu'yu gezmeye ve halkı yeni dine davet etmeye memur edilmişti. Saint Paul birçok yerleri gezdikten sonra Efes'e geldi ve orada yerleşmeye karar verdi. Aziz Paulus, Efes'te yerleşir yerleşmez vaaz ve nasihata başladı. Halkı Hristiyanlığa davete başladı. Az zaman zarfında halkın muhabbetini kazandı. Hatta Yahudiler bile onu kendi havralarında vaaz vermesine müsaade ettiler. Hazis Paulus güler yüzlü ve fevkalade tavizkar bir kimseydi. Bu kadar tavizkar olduğu için her yerde seviliyordu. Burada bir Hristiyanlık merkezi tesis etti St. Paul Hazis Paulus. Evvela şehrin haricinde bir kilise yaptırdı. Buna diğerlerini de ilave etti ve bu surette Hristiyanlık aleminde Asya'nın yedi kiliseleri adı verilen kiliseler vücuda geldi ki İncil'de anlatılan bu yedi kilisenin yedisi de Anadolu'dadır. İşte bir tanesi Laodikya'dır, bir tanesi Alaşehir'dedir, bir tanesi Denizli'dedir, bir tanesi Sars şehrindedir, bir tanesi de Efes şehrindedir. Efes halkı sihirbazdı değerli dinleyiciler. Burada yaşayan Yahudilerin hemen hepsi sihir yapıyorlardı ve bu suretle cinleri, şeytanları uzaklaştırdıklarına inanıyorlardı. Aziz Paulus bunlarla mücadele etti ve verdiği nasihatlerle bütün sihir kitaplarının bir meydanda yakılmasını temin etti. Efes'te Demetrius isminde bir kuyumcu vardı. Bu Diana'nın altın ve gümüşten küçük heykellerini yapar halka satardı. St. Paul putperestliğin bir ifadesi olan bu heykellere karşı bir mücadele açtı. Fakat tabi Demetrius'un şiddetli bir muhalefetiyle karşılaştı. Halkın hislerini rencide eden bu mücadele az kalsın St. Paul'un hayatına mal olacaktı. Efesliler müşkil bir mevkide kalmışlardı. Bir taraftan St. Paul'un Hristiyanlık propagandalarına emniyet veriyorlar, bir taraftan da Diana'dan vazgeçemiyorlardı. Bütün ayin ve merasim günlerinde onun heykellerini şehirde gezdirirlerdi. Harbe giden askerlerini gene o heykellerle teşhi ederler, geçirirlerdi. O zaman St. Paul bunların karşısına dikilir, ey gafiller, kendi ellerinizle yaptığınız bu putlara mabut diye tapınmaya utanmıyor musunuz diye bağırırdı. Efes'in bütün hususiyeti Diana mabedinin orada bulunmasından ibaret değildi değerli dinleyiciler. Bu büyük şehir aynı zamanda bir ticaret merkeziydi. Civardaki halkı oraya toplamak için devamlı panayırlar kurulurdu. Bu panayırlarda haftalarca bol bol şarap içilirdi, şarkılar söylenir, raks edilirdi. Büyük bir zevkle, meserretle eğlenilirdi. Efes'in 50 bin kişiden fazla seyirci alan bir de tiyatrosu vardı. Roma'dan, Yunanistan'dan gelen aktörler burada kahramanların efsanevi vakalarına dair oyunlar oynarlardı. At yarışları da çok şöhretliydi. Yarışlar başladığı zaman buraya Anadolu'nun her tarafından, hatta Arabistan'dan bile kıymetli atlarla meşhur biniciler gelirdi. Efes'in hamamları da meşhurdu değerli dinleyiciler. Bu hamamların kubbeleri büyük bir sanat ve maharetle mermer direkler üzerine oturtulmuştu. Halk yıkanmayı severdi. Hamamların suları kilometrelerce uzun kemerler üzerinden gelirdi. Bunların havuzlara dökülmesi gayet latif bir manzara teşkil ederdi. Efesliler ölülerini toprağa gömmezlerdi. O büyük mermer ocakları keşfedildikten sonra yekpare kayalara açmış oldukları küçük mağaralara yerleştirirlerdi ve bu cansız cesetleri sık sık ziyaret ederlerdi. Efes'te en büyük şeref Diana mabedine rahip olabilmekti. Fakat bunun için bir hayli fedakarlık lazım gelirdi. Her şeyden evvel erkekler erkeklik hastalarını feda ederlerdi. Ve sonra mabedin rahibeleri arasına girerler, onlarla müşterek olarak ömür geçirirlerdi. Mabedin altındaki mahzenler, Efes halkına adeta bir kasa vazifesi görürdü. Halk kıymetli eşyalarını bu mahzenlere yerleştirirlerdi. Muhtelif salonlar halindeki bu mahzenler çok emindi. Buraya konulan kıymetli eşyalara sahibinden başka hiç kimse el dokundurmaya cesaret edemezdi. Mabedin civarında büyük bir resim ve heykel galerisi de vardı. Muhtelif ressam ve heykeltıraşlar burada tablo ve heykellerini teşhir ederlerdi. Mabet aynı zamanda bir ilticagah idi. Büyük İskender mabedin çevresindeki bir statlık mesafeye iltica edenlere masuniyet, dokunulmazlık vermişti. Ondan sonra gelen Mitridates ise bu hududu mabedin damından atılan bir okun düştüğü mesafeye kadar uzattı. Diana'nın büyük yortuları başladığı zaman Anadolu'nun muhtelif yerlerinden binlerce halk Efes'e koşardı. Bu yortunun devam ettiği bir ay müddet zarfında bütün işler felce uğrardı. Bunların arasında bulunan yüzlerce sihirbazlar, büyücüler, üfürükçüler halkın dileklerini yerlerine getirmek için aklı hayale gelmeyen türlü türlü şarlatanlıklar, şaklabanlıklar yaparlardı. İşte Aziz Paulus ve onun etrafında toplanmış olan Hristiyanlar bundan nefret ederler ve dinsizlerle mücadeleye girişirlerdi. Bu hal Hristiyanlık putperestliğe galebe çalıncaya kadar devam etti. Efes'in şarşağı ve ikbali zeval bulmaya başlamıştı. Çünkü bu mamur belde bir takım yağmalara uğramıştı. Evvela meşhur Roma imparatorlarından Neron, mabedin kıymetli eşyasını gasp etti, Roma'ya taşıttı. Batı Anadolu'nun en parlak bir yıldızı olan bu mermer şehir, harap olduktan sonra artık oranın bütün kıymetli taşları muhtelif memleketlere nakledildi. Oralarda muazzam binalar yapıldı. Hatta Bizans İmparatoru Justinianus, Ayasofya Kilisesi'ni yaptırırken Efes'ten 12 yeşil mermer direk getirtti, bunlarla kubbe altını tezyin etti. Aziz Paulus kendisine inanmış olan Hristiyanlarla şehir civarındaki Bülbül Dağı'na çekilmişti. Orada adeta bir koloni teşkil ediyorlardı. Hazreti İsa'nın göğe yükselmesinden sonra onun vasiyeti mucibince rivayete göre oraya gelen Hazreti Meryem, kendisi için Hristiyanlar tarafından yapılmış olan bir eve yerleşmişti. Bu ev, küçük bir hol ile büyüyecek bir salondan, bir de bu salona ekli olan bir yatak odasından ibaretti. Rivayete göre Hazreti Meryem ölünceye kadar bu evde ikamet etti. Şimdi asırlardan sonra bir tesadüfün yardımıyla keşfedilen Hazreti Meryem'in ikametgahı Hristiyanlar tarafından bir ziyaretgah haline getirildi ve Efes ilk çağlardaki şöhretini tekrar kazandı.
Oh. ne sert olur aman, efelerin yandımda yüreğim. Çatal olur aman, efelerin haydim şöyle dur aman, kızlar çeksin efende küreği. Sen şöyle dur aman, kızlar çeksin efende küreği. Güzel kordon boyu haydin dişen olsun. Beni yardan aman, ayıranlar efemden kör olsun.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalıkta bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.